Ayrım 22.
Yoldaşlar, bizim aramızı kasten yırttılar. Biz şimdi o yırtığı dikelim. Yırtık dikişi pek olur dedi. Yeniçerilerden de iri yarı fil gibi bir ihtiyar çıktı. Aynı şeyleri tekrarladı. Her iki taraf biz kardeşiz, yoldaşız diye bağırdı. Gül banklar çekildi, tekbirler getirildi. Bir ihtiyar yeniçeri ile bir ihtiyar sipahi, ocaklarımız yararlılığına, gönüllerimiz birliğine el Fatiha diyerek Fatiha okunup gül bank çekilip kucaklaştılar, öpüştüler. Bu merasimden sonra nefer zabit rütbe mevki gözetmeyip laubali şeklinde bir araya gelip asıl meseleyi konuştular ve memleketi zulme verip ümmeti Muhammed'in malını, canını, ırzını paymal ettiren vezire ne lazım gelir dediler. Kürt Mehmet, biz etraf ulemasından fetvalar aldık. Katli lazım gelirmiş dedi ve yeşil bir beze yapıştırılmış fetvalar gösterdi. Bunlar da yüksek sesle okundu. Yeniçeriler, biz de sizinle beraberiz. Bu fetvaların hükmünü icra için cümlemiz çalışırız dediler. Cemiyet Kürt Mehmet Ağa'yı sözcü tayin etti. Her ne hususa müteallik söz olursa cümlenin ağzından sen söyle dedi. O gün bu gülgüleyle geçti. Cebeciler de topçular da sipahıyla yeniçeri birleşmiş, ya biz ne dururuz diyerek at meydanına gelmiş ve ihtilalcilere katılmıştı. Gece yeniçeriler kışlalarına çekildiler. Sipahiler cebeci ve topçularla beraber meydanda kaldı. Yeniçeri ket hüdası Mustafa Ağa İpşir'in adamı biliniyordu. O gece kışlada evvela bu adamın hakkından gelinmesi konuşuldu. Mustafa Ağa'nın iyiliğini görmüş bir odabaşı gece tebdili kıyafetle ağa kapısına giderek ''Aman ağa, yoldaşların senin hakkında niyeti kötü, hemen kaç saklan'' dedi. Mustafa Ağa da kaçtı, saklandı. İpşir Paşa ise Mustafa Ağa'ya güveniyordu. Yeniçerilerin kışlalarına döndüğünü işitince ve ondan da bir haber çıkmayınca ''Yeniçeri sipahiye uymamıştır, bir fesat olsaydı Mustafa bana haber verirdi, korkacak bir şey yoktur'' dedi. İpşir'in bir taze Uşak Bahadır silahları vardı. Henüz gereği gibi Türkçe öğrenmemiş bir boşnaktı. ''Paşa baba, aklın varsa gel bu gece Üsküdar tarafına kaçalım. Şehrin etrafına demir kafes kurarlarsa arslan orsan çıkamazsın.'' dedi. İpşir, ayağı çarıklı başı külahlı sipahi ulemasına kulak asma oğul dedi. Ertesi pazar sabahı yeniçeriler kışlarından çıkıp yine at meydanına geldiler. Söz sahipleri toplanıp cemiyet kıvamını bulunca liderleri Kürt Mehmet Ağa, ''Varın müftüyü buraya getirin'' emrini verdi. Ebu Said Efendi sabah mamurluğu içindeydi. Yüzden fazla sipahi ve yeniçeri kapısına dayanıp, ''Buyurun sultanım, yeniçeri ve sipahi at meydanında toplandı. Cenabınıza selam ettiler. Şeran hayırlı maslahata sözleri vardır. Teşrifinizi rica ederler.'' deyince karşı koyamadı. Bir mazeret bulup kaçamadı. Atına bindi ve meydana gitti ve mevkiine layık hürmetle karşılandı. Koca Şeyhülislam sarayından kaldırıp ayağına getirten Kürt Mehmet Ağa davalarını tafsilatıyla anlattıktan sonra emir vermekte de tereddüt etmedi. ''Efendi Hazretleri, şimdi git sadrazamı al buraya getir, onunla şer'an davamız vardır.'' dedi. Müftü Efendi cemiyete hitap ile ''Oğullar, sözleriniz gerçektir, hakkı gözetmek cümlemize vaciptir, ben varıp veziri getireyim.'' dedi. İpşir'in mührü Hümayun'u koyuna koyduğu andan itibaren olan işlerden bu Ebu Said Efendi en az İpşir kadar mesuldü. İhtilalcilerin karşısındaki bu zilleti herhalde sadece korkudan olmasa gerekti. Meydandan doğruca Paşa Sarayı'na gitti ve İpşir Paşa'ya durumu anlatarak ''Sultanım, kalkın sizinle birlikte meydana gidelim.'' dedi. İpşir Paşa efendinin yüzüne hayretle baktı. Boğdurttuğu adamlara ölümlerinden sonra idam fetvaları veren ve gadrini, zulmünü şeriat kitabına uydurup aynı isabettir diye tasdik eden Ebu Said Efendi bu adam mıydı? ''Hey efendi, bu ne sözdür? Sen beni yanar ateş içine mi götürürsün? Beni paralatmak mı istersin?'' ''Yok efendi, yok. Ölürsek hep beraber ölürüz.'' dedi ve Şeyhülislam Efendi'yi sarayında alıkoydu. Sadrazam Şeyhülislam'dan duyduğunu olduğu gibi yazdırtarak padişaha arz etti ve Sultan Mehmet'ten cemiyete dağılmaları için bir ferman göndermesini rica etti. Padişah tersane bahçesi kasrındaydı. Aynalı Kavak Kasrı denilen bu hünkâr yalısı o asırda Haliç'in en güzel binalarından biriydi. Çocuk padişah kapıcılar ketüdasını at meydanına gönderdi. Bu büyük saray zabiti de Müftü Efendi gibi hürmetle karşılandı. Kapıcılar ketüdası, ''Şevketli padişahımız, muradınız neyse onu sual ederler. Muratlarını huzuru Hümayun'uma bildirsinler ve dağılsınlar diye ferman ederler.'' dedi. Kürt Mehmet Ağa ayağa kalktı. ''Emir padişahımızındır. Huzuru Hümayun'a yüz sürmek için rica ederiz. Arzu halimiz vardır. Müsaade buyurulsun.'' dedi. Tersane bahçesine birkaç sefer adamlar gitti geldi. İpşir'in idamı ısrarla isteniyordu. Padişah idam değil sadrazamı azil dahi etmedi. O günde bu hayhuy gidip gelmeyle geçti. Sultan Mehmet'in o gün İpşir'i tutar görünmesi, Celali Vezir'in tebdili kıyafetle kaçmasına mani olmak için Murat Paşa'nın talimiyle bir oyundur diyenler vardır. İkindiye doğruydu. Tersanenin hemen yanı başındaki Aynalı Kavak kasrında bulunan padişaha Kaptan Paşa'dan bir arıza geldi. Kara Murat böyle günlerde şefketli padişahımın sarayı hümayunlarında bulunması makuldür diyordu. Çocuk padişah sadakat eseri bu tavsiyeyi tutarak maiyeti halkı ile denizden Topkapı Sarayı'na döndü. Kara Murat Paşa içinde 500 florin bulunan bir altın kesesi göndererek İstanbul sularının zabıta amiri olan Bostancıbaşı Ağa'nın gönlünü hoş etmeyi de ihmal etmemişti. O akşam ortalık karardıktan sonra Bostancıbaşı denize karakol kayıkları çıkardı. İstanbul şehrinin Haliç yakasındaki iskelelerinde ne kadar kayık varsa hepsini karşı tarafa geçirtti. Marmara sahili iskelelerindeki kayıkları da kıyıdan alarga demirletti. O gece Yeniçeriler sipahileri kışlalarında misafir ettiler. Koğuşlarına taksim ederek ziyafetler verdiler. Cebecilerle topçular yine meydanda geceledi. 10 Mayıs pazartesi sabahı ihtilalin 3. günü vakalar süratle gelişti. Kaçıp gizlenmiş olan Mustafa Ağa'nın yerine Kara Hasanoğlu'nun ileriye sürdüğü Keçecioğlu Mehmet Ağa Yeniçeri Ketüdağısı tayin edildi. Bu adamın göreceği iş saatli bomba gibi ayarlanmıştı. Sabahın alaca aydınlığında Yeniçerilerle sipahiler Aksaray'dan at meydanına Allah Allah diyerek bir yürüyüş yapmışlardı ki uğultusu gökyüzünü tutmuştu. At meydanında asker derya gibi çalkalanıyordu. İhtilalin bu 3. gününün sabahıydı ki askerin arasına İstanbul şehrinin hayta ve erazil haşeratı da karışmıştı. Kürt Mehmet Ağa'nın emriyle o sabah şehrin etrafındaki bütün kale kapıları kapatıldı, şehre girip çıkma yasak edildi. Yine o gün ihtilalci asker arasında fettanlar lisanından müftü ile İpşir müttefiktir, sipahilerle Yeniçeri'den bu cemiyete katılanların katilleri için fetva vermiştir diye bir söz yayıldı. Asker hemen bir ağızdan, bre vallah billah zalimin büyüğü müftüdür. İpşir'e bu kadar zulmü talim eden odur. Biz onu veziri getir diye gönderdik, o gitti vezirin sarayına kapandı. Vezir ile beraber müftüyü de isteriz dediler. Ardından Murat Paşa'nın adamları ortaya ikinci bir laf attılar. Vezir Üsküdar'da olan Levendini ve Sarıcasını bu tarafa geçiriyor. 2000 eşkıya kılıcını zağlamış bu cemiyeti kırmaya geliyor dediler. Bunun üzerine at meydanında bir kaynaşma oldu. Bre yoldaşlar, kardeşler burada ne dururuz? O bizim üstümüze gelmeden biz onun üstüne varalım diye bir ses yükseldi. Yeniçeriler de sipahiler de o ana kadar bir şehir cengi için henüz silahlanmamıştı. At meydanından İpşir Paşa'nın oturduğu Ayşe Sultan'ın sarayına doğru bir insan seli boşandı. Öylesine ki ardı henüz meydandayken ilerisi saray kapısına dayanmıştı. Gelen silahsız askerdi. İpşir'in iç oğlanları ile sarayın sair kapı kulları ise ok ve tüfekle müdafaya cenge hazırlanmıştı. İlk gelenlerin üzerine ok serpip bir yaylım tüfek boşaltınca hücum edenlerin birkaçı yaralandı. Geldikleri şiddet ve süratle çekildiler. Bre bunun muradı bizimle muharebedir. Bre yoldaşlar biz de silahlanalım. Durmayın silahlanalım diye bağırıştılar. Rastgele kılıç, tüfek, balta, bıçak bularak dağıtıldı. İpşir Paşa ne yapacağını bilmiyordu. Müftü Ebu Said Efendi, devletli vezir biz burada ne dururuz? Padişah askeri sipahi ve yeniçeriyle cenk olur mu? Olsa bile onlara dayanmak mümkün mü? Silahlanıp şimdi tekrar gelirler hal müşkil olur dedi. Ya ne yapalım diye sorunca fırsattır buyurun sarayı Hümayun'a gidelim. Padişahımızın yanında bulunalım bize selamet yer ancak orasıdır dedi. İpşir Paşa Kahyası Salih Ağa'ya bakıp acaba karşıya Üsküdar'a geçmek mümkün müdür diye sordu. Kahya sultanım o tedbirin vakti geçti. Zannederim şehrin kapıları bağlıdır dedi. O zaman İpşir Paşa'nın taze civan boşnak silahları delikanlı delişmenliği de ortaya atıldı. Üsküdar'a geçmek fikri dediğim zaman olurdu. Kılıçbaşının üstüne gelmeden potrayı duymayan adamın hali budur. Saraya varırsın da padişah ve sarayda olanlar senin sağlığını ister mi? Artık ahiret hazırlığını gör paşa baba dedi ve başını alıp saraydan çıktı gitti. O oğlan da başını kurtarırsa ancak güzelliği sayesinde kurtaracaktı. İpşir efendi kalk saraya gidelim şu oğlan kadar aklım yokmuş. Hizmet ederim diye cümle halkı kendimize düşman etmişiz artık emir Allah'ın dedi. Sadrazam ile Müftü Efendi Paşa Sarayı'na henüz çıkıp gitmişler ki gözcüler asker silahlanmış geliyor diye haber verdiler. Paşa Sarayı'nın bütün halkı dağılıp kaçtı. Saray boşaldıktan yarım saat kadar sonra da Yeniçeriler ile sipahiler geldi ve boş saraya dalarak yağmaya başladı. İpşir Paşa'nın bu kadar seneden beri celalilik yollarında ve sadrazam olduktan sonra da hazine soyguncularını haklayarak yığdığı hesaba gelmez altını, cevahir ve kıymetlerine paha biçilmez nadide eşya, sandıkları dolusu ağır kumaşlar ve kürkler kapanın elinde kaldı. Öğleye doğru başlayan yağma ikindiye kadar devam etti. Koca sarayda bir kuru hasır bile kalmadı. Bu saray Ayşe Sultan'ındı. Hareme girdiler. Sultanın, cariyelerinin, sair saray kadınlarının zati eşyalarına varıncaya kadar kaldırdılar. Yalnız ırza tecavüz şenaati olmadı. O gün de bu vaka ile sona erdi. Sipahiler geceyi yine Yeniçeri kışlarında geçirdiler. 11 Mayıs Salı sabahı ihtilalin 4. günü Müftü Ebu Said Efendi'nin sarayının yağmasıyla başladı. İpşir Paşa'nın sarayını sipahilerle Yeniçeriler talan etmişti. Şeyhülislam'ın sarayı ise onlardan evvel davranan İstanbul haşeratı, yalın ayaklı kaldırım haytaları tarafından soyuldu. Bu saray tarihi bir binaydı. Ebu Said Efendi'ye dedesi ve asrının büyük müverrihi Hoca Saadettin Efendi'den kalmıştı. Hoca Saadettin Efendi de Yavuz Sultan Selim'in Nedimi Hasan Can'ın oğluydu. Ta o devirden 150 yıl evvelinden kalma nadide eşya, nüshaları bulunmaz ve kıymetlerine paha biçilmez el yazması nefis kitaplar, en büyük hattatların elinden çıkmış levhalar, padişahların hazinelerine layık zengin koleksiyonlarla doluydu. Hepsi birkaç saat içinde mahvoldu. Kaldırılıp götürülemeyen eşya tahrip edildi. Avizeler kırıldı, perdeler, sedir döşemeleri yırtıldı. Sedef, necef taşı, akik kakmalı dolaplar, kapı kanatları sökülüp parçalandı. Mermer çeşmeler, hamam kurnaları, su yolları kırıldı. Mal ve eşya kadri kıymeti şöyle dursun, kendi kadri kıymetlerini bilmeyip fuhuş ve rezalet yollarında altın adları bakıra çıkarmış o bedbahtlar bu korkunç tarandan ellerine geçeni sokaklarda yok pahasına sattılar. Kimin elinde görürse nereden buldun diye sorulacak antika eşyaydı. Böyle olmasa dahi kendini bilen talan malı satın almazdı. 1000 altınlık Şeyh Hamdullah hattı ile bir musahı şerif için 10 kuruşa müşteri aradılar. O salı günü sabahı Sultan Mehmet sabah namazını kıldıktan sonra bütün erkanını, ulemayı ve İstanbul ayağını saraya davet etmiş, vaiz Şeyh Veli Efendi'yi de ihtilalcilerle temas etmek üzere at meydanına yollamıştı. Hangi tarikata mensup olduğunu tespit edemediğimiz bu Şeyh Efendi halkçıl bir adamdı. Avam ile düşüp kalkar, ayak takımıyla senli benli rahat konuşurdu. Bundan ötürü ulema meclislerinde Veli Ağa diye tezyif edilirdi. O sabah da padişaha, Yeniçeri ile sipahinin lisanını bilir, söz geçirip nasihatle dağıtmaya kadirdir diye tavsiye edilmişti. Şeyh Veli at meydanında asker tarafından çok iyi karşılandı. Şeyhin elini öpen Kürt Mehmet Ağa gayet kesin, vezir ile müftü idam olunmadıkça biz dağılmayız dedikten sonra Anadolu'nun hali pür melalini bir kere de ona anlattı. Kürt konuştukça Veli Efendi başıyla tasdik etti ve ''Vallahi ağa bir kitabi söz söyledin. Bu genç yaşında ahvali aleme bu kadar vakıfsın, aferin sana. Akıl yaşta değil başladır demişlerse doğrudur. Bu sözleri ben de onlara kaç defa söyledim, hiçbirisi dinlemedi. Onları kulun nasihatı değil Allah'ın sillesi ıslah eder. Biz duacı bölüğündeniz, elimizden iş gelmez. İş için Allah sizleri ortaya çıkardı. Varayım söylediklerinizi padişahımıza arz edeyim.'' dedi. Veli Ağa'nın bu sözleri Kürt Mehmet ile yanındakilerin son derecede hoşuna gitti. ''Gördünüz mü ehli hakkı ulemayı? Hey baba efendi, Allah senin ilmini arttırsın.'' diyerek vaizi saraya kadar tantanayla götürdüler. Vezir ile müftü salı gecesini sarayı hümayunda geçirmişlerdi. Salı sabahı padişahın huzurunda bir büyük divan toplandı. O sıradadır ki müftü sarayının yağmasına başlandığı haberi gelmiş, Şeyh Veli Efendi de at meydanına gönderilmişti. 13 yaşındaki çocuk padişah anası, hocası, musahipleri tarafından talim edilmiş, vakanın sebebini bilmezlikten gelip ortaya ''Bu fitnenin sebebi nedir?'' diye sordu. Devlet erkanı, ulema ve ayan böyle bir meclisin son derecede nazik havasının icabı cevap vermeyip yere baktılar. Doğrudan muhatap olmamak için gözlerini padişahın gözlerinden kaçırdılar. Kara Murat Paşa kendi adamı olan Yeniçeri Ketüdağısı Keçecioğlu Mehmet Ağa'ya ''Haydi zamanıdır konuş'' der gibi birkaç göz işareti vermişti. Mehmet Ağa birkaç adım ileri çıkıp ''Padişahım, kullarınızın cümlesi siz padişahımızdan hoşnut olup veziri Lalan'ı istemezler.'' diye İpşir Paşa'yı gösterdi. Bir zamanlar 40.000'den fazla Celali kılıcının başında koca memlekete sığamamış, kasabaları, köyleri, nice yüz aile ocağını tarumar ederek binlerce masumun iffet ve ismetini kasık mancasıdır diye haşeratına peşkeş çekmiş, cebbar ve gaddar ve hunhar o çelimsiz, kara kuru ipşir büsbütün güçlü verdi. Sultan Mehmet kurulu bir makine. Daha kimi istemezler diye sordu. Keçeci oğlu bu sefer de Ebu Said Efendi'yi göstererek müftüyü de istemezler padişahım dedi. Çocuk ya Şeyhülislam'ı istemediklerinin sebebi nedir diye sorunca Keçeci oğlu padişahım vezirin cümle nameşru işlerine izin veren odur. Bunca zulüm ve fesat onun göz yummasındandır. Ve hem kendisi de mürteşidir. İlmiye mansıplarını ehline vermez rüşvetini aldığına verir dedi. Tam o sıradadır ki vaiz Şeyh Veli Efendi at meydanından dönmüştü ve Keçecioğlu'nun bu sözü üstüne meclise girmişti. Askerle konuştuklarını ve Kürt Mehmet'in söylediklerini anlattı. Padişahım son sözleri budur, bu ikisi katlolunmadıkça dağılmazlar dedi. Padişahın riyaset ettiği meclis bir can pazarı olmuştu. Divan azası soluk almıyordu ve kimse padişahın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Bir sadrazam ile bir Şeyhülislam'ın hayatı 13 yaşındaki çocuğun dudaklarından dökülecek son sözdeydi. İpşir Paşa ayağa kalktı. Divanda bir kişinin çıkıp da kendisini müdafaa etmeyeceğini, hatta bilakis mecliste bulunanların kendi aleyhine ağız birliği etmiş olduğunu gören İpşir Paşa, yerinden kalkıp padişahın oturduğu tahtın önüne geldi. Hiçbir şey söylemeden boynundaki mührü çıkarıp çocuğa teslim etti. Sultan Mehmet de Bostancıbaşı'ya, "Al bunu götür, bir yerde otursun." dedi. İpşir'den geri aldığı mührünü Kaptan Paşa'ya doğru uzatan çocuk padişah, "Gel lala, al mührü, seni vezir yaptım." dedi. Kara Murat Paşa böyle sahnelerde büyük aktördü, gözleri yaşararak, "Padişahım ben uhdesinden gelemem, izin ver donanma hizmetinde kalayım, mührü Hümayun'unu vezir kullarınızdan bir başkasına ihsan ediniz." dedi. Fakat padişah ısrar edince aldı, öpüp başına götürdü ve koynuna attı. Sultan Mehmet bu sefer Ebu Said Efendi'ye, "Sen var git bir odada otur." dedi. Bu emir Şeyhülislam'ın azli demekti. Efendi ağlayarak kalktı. "Emir padişahımındır." diyerek divandan çekildi. Padişah, "İşte veziri ve müftüyü azlettim. Şimdi ikisine de adalardan birine süreceğim. Artık dağılsınlar." diye vaiz Veli Efendi'yi tekrar at meydanına gönderdi. İhtilalciler sözü Kürt Mehmet Ağa'ya bırakmışlardı. Feleğin ne garip bir cilvesiydi ki, İpşir'in hayatı o yaman Kürt'ün ağzından çıkacak bir lafa bağlı kalmıştı. O Kürt ki bir hafta evvel cebbar ve kahhar İpşir Paşa'nın muhtemet adamı olarak övünmekteydi. "Yok baba efendi," dedi, "bizler o iki zalimin katlini görmedikçe dağılmayız." Bunun üzerine Bostancıbaşı'ya iki cellat hazırlaması emredildi. Fakat divan henüz dağılmamıştı ki bir cesur adam çıktı ve Ebu Said Efendi'yi ölümden kurtardı. Nakibül Eşraf Zeyrekzade Efendi, "Şeyhülislam katlolunmaz, ulema başı Yeniçeri ve sipahinin yalın ayağı önüne atılamaz. Müftünün başı diye ayak direyip dağılmazlarsa evvela bizi, ulemanın hepsini keserler, sonra Ebu Said katlolunur," dedi. Çok uzun konuştu. Şeyhülislam'ın şahsını değil mevkisini, şerefini, haysiyetini müdafaa etti. Fetva makamının kılıç baskısı altına verilemeyeceğini anlattı. "Asıl büyük fesat ve zulüm işte o zaman başlar," dedi. Nakibül Eşraf'ın sözü bütün uleme adına meydana bildirildiğinde Kürt Mehmet Ebu Said Efendi'nin idamında ısrar edemedi. "Öyle olsun, bizim ulemaya saygımız vardır, müftünün katlinden geçtik," dedi. Bu haberden sonra Sultan Mehmet Bostancıbaşı'ya, "Var İpşir'i boğdurup ölüsünü Bab-ı Hümayun dışına bırak," dedi. Bostancıbaşı İpşir'le karşılaşmak istemedi. Hapsedilmiş olduğu odaya bir haseki gönderdi. Hürmet ve edeple paşanın eteğini öpen haseki, "Takdir böyleymiş, abdest alıp namaza durun," dedi. Zulüm ve şiddeti kuvvet, huşunetle azameti de büyüklük sanmış, kimseye acımamış, kimseyi sevmemiş, gülmemiş, ağlamamış, duygusu kuru adam ölümün eşiğinde en küçük bir manevi desteğe sahip değildi. Beyni kavşamış, eli ayağı titreyerek, "Rica ederim benim yanıma bir okumuş adam verin, bana tövbe ve istiğfar öğretsin, tecdidi iman edeyim, şu anda korku ve dehşet içinde şuuruma sahip değilim, bana imdat edin," diye yalvardı. Bostancıbaşı'nın Koca Mahmut Efendi adında bir katibi vardı. Paşa'ya onu gönderdi. Bu Mahmut Efendi mütevazi hayatı tertemiz geçmiş bir pirdi. İpşir'in bulunduğu odaya girdi, beraber abdest aldılar ve kıbleye teveccühle diz dize namaza durdular. Evvelce iki cellat hazırlanması emredilmişti. Biri sadrazamı, biri de müftü efendiyi boğacaktı. Fakat Bostancıbaşı gaflete düşmüş, cellatlara müftü efendinin idamından vazgeçildiğini bildirmemişti. Ve gafletin katmerlisi idamın icrasına nezaret edecek olan haseki de bir şey söylememişti. İçeride Mahmud Efendi İpşir'e iki rekat namaz kıldırmış, kelime-i şehadet getirtmiş, iman duası okutmuş, tövbe ve istiğfar telkiniyle meşguldü ki cellatlar odaya girdiler. Diz dize oturmuş iki adam görünce Mahmud Efendi'yi de müftü zannederek iki cellat bir anda kementlerini attılar. İpşire kement atan usta cellattı, işini bir anda gördü. Müftü efendi zanlı ile bir çare Mahmud efendiyi boğmaya kalkan ise acemi bir cellat yamağıydı. Attığı kemendi ihtiyarın boynuna tam geçiremedi. Mahmud efendi kemendin bir kenarını eliyle tutmaya muvaffak oldu ve can havliyle "Bırak kafir!" diye bağırdı. Bu feryada koşanlar aksakallı pirin canavar gibi bostancı ile boğuştuğunu görerek "Bre melun çek elini!" diye bağırdılar. Cellat oğlan bir hata işlediğini ancak o zaman anladı ve çekildi. Boynundaki kemendi çıkaran cellada, "Kafir hınzır, Allah belanı versin, sorup sual etmeden niye hücum edersin?" dedikten sonra İpşir'in yere serilmiş ölüsüne ibretle bakarak, "Sübhanallah, böyle adamların dirisinin de ölüsünün de yanına yaklaşmak ne tehlikeliymiş," dedi. İpşir Paşa'nın gövdesinden kesilip ayrılan başı bir peştemala sarılarak Kürt Mehmet'e gönderildi. O da bir mızrak ucuna dikip askere teşhir ettirdikten sonra mızrağı ucundaki başla beraber Sultanahmet Camii'nin ayak yollarının damı üstüne diktiler. O gün çok sert bir rüzgar esiyordu. İpşir Paşa'nın kesik başı akşama kadar garip garip sallandı durdu. Akşam olunca Sadrazam Kara Murat Paşa'nın emriyle alındı, cesedinin yanına kondu. Ertesi çarşamba günü vüzera ve ulemanın da katılmasıyla namazı kılınıp, çarşı kapıda Kara Mustafa Paşa Türbesi haziresinde caddeye bakan bir pencere arkasına defnedildi. Saraya gidip sığındığında parmaklarında biri elmas, biri zümrüt, iki kıymetli yüzük vardı. Koynunda da bir küçük meşin kese içinde daima yanında taşıdığı 40 parça kadar nadide elmas, bir hazine bulunuyordu. Kayıplara karıştılar. O küçük meşin keseciyi son deminde acaba Mahmud Efendi'ye mi vermişti?